Ayrım 30. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Sayfa 267. Ferhat o gece de kapıyı tıkırdattı. Bu kez artık kucaklayıp taşımadım oğlanı. Yatağın içinde bir kucak pamuk gibi sarıp sarmaladım. Derin derin soluk alıyordu. Göğsü hala hırıltılı. Bu çocuk fena hastalanacak diye kaygılar içindeyim. Sabah kapıyı çalan telaşlı ellere zor yetiştim. Oğlan burada mı diye sordu komşular. Kimisi ilk kez bakıyor yüzüme. İlk konuşmamız. Dokunmayalım çocuğa dedim. Hiç de rahat uyumadı gece. Soluğu tıkanıyor. Belki de astımı falan vardır. Şopar. Yarı çıplak dolaşır da ondan dedi kadının biri. Çarpık bir tebessüm. Tek yanağında derince bir gamze belirdi. Bu arada benim adım Halime. Hoş geldiniz de diyemediydik. Oturun biraz size çay ikram edeyim. O sırada çocuk da uyanır. Bölmeyelim uykusunu. Yeni hatırladığı bir şeyle gölgelenen yüzdeki kaygılı ifadeyi iyi tanırım. Kalksın kalksın dedi. Ben alıp çıkayım. Kötü şeyler oldu gece. Kucaklayıp da götürün bari uyandırmayalım. Oralı bile olmadı. Uyandırdı Ferhat'ı. Acelesi olduğu pek belli. Belli ki onu Ferhat'ın huysuz anası gönderdi. Kötü olan ne? Ne oldu gece? Bir ara oldukça derin uyumuş olmalıyım. Artık çocuğun nefesini dinlemekten ne zaman vazgeçtimse. Sessiz evin içinde döndüm durdum. Ferhat'ın çorabının teki yatağımın içinden çıktı. Böylesini hiç görmedim. Bir acayip ailesi var bu çocuğun. İçim sızlayarak içtim çayımı. Tamircinin kepenkleri yarı kaldırılmıştı. Tek tük insanlar belirdi sokakta. Karkış demeden hayata karışan insanlardı. Radyo okulların tatil edildiğini duyurdu. Hesapta olmayan bir durumdu. 2 gün boyunca evdeydim. Sobanın külünü eşeledim maşayla. Kaydırıp dışarı aldım çekmecesini. Külü naylon torbaya doldurup bağladım ağzını. Girişteki odun yığını eşeleyip en büyük odunları seçtim içlerinden. Biraz çıra, biraz gaz, 1-2 kibrit alevi. İçimde dayanılmaz bir boşluk hissi. Çaydanlığı yerleştirdim üstüne. Çıtırtıları dinleyerek sokağa seyrediyorum. Atölyelere koşan kızların, asık suratlı adamların yorgunluğu benim üstüme çöktü. Kısa kısa adımlarla inip çıkıyorlardı yokuştan. Şimdi ne yapayım demeye kalmadan haberler. Kış sürecekmiş daha. Önümüzdeki günlerde de sert olacakmış hava. Çiğdem çıktı apartmandan. Köşedeki evin camından sarkan bir kadını fark ettim. Telaşlı telaşlı konuşuyorlar. Hayır olsun. Ahşap şişmiş, bir türlü açamadım pencereyi. Açtığımda da parça parça karlar pervazdan içeri döküldü. Çiğdem'e seslendim. Duymadı önce. Sonunda duyunca işaret etti. Birazdan döneceğim diyordu. Uğrayacakmış bana. Komşu kadınlardan biriyle selamlaştık. Kapadım camı. Temiz, soğuk bir hava dolmuştu içeriye ama içime de bir kurt düştü. Neredeyse biliyorum, bir şey oldu. Çiğdem ayakkabılarını, şalını, paltosunu çıkarıp çengellere astı, saçlarını karıştırdı. Eli donmuş, buz kesen parmakları kan kırmızı. Gir gir dedim arkasından giriş kapısını örterken. Geç şöyle, sobanın başına geç. Ellerini üstüne tuttu o. Koşup bir bardak kaptım mutfaktan. Avuçları arasına aldı cam bardağı. Anam dedi, ne soğuk. Uzun zamandır bu kadar soğuk yapmamıştı hava. Bir de rüzgar. Boran vallaha. Otur otur dedim sobanın dibine sandalye çekip kendim de karşısına geçtim. Niye dışarı çıktın sen sabah sabah? Sorma abla. Gece sen duymadın. Büyük olay oldu. Ne? Ne olmuştu? Ferhat'ın anası ve ablası hastanedeymiş meğer. Gece uyanan ağabeyi almış kokuyu. Genç adam, bünyesi daha dayanıklı belki ondan, çırpınıp tepinerek duyurmuş apartmana. Sobalı odada yatıyormuş kadınlar, zehirlenmişler. Bir bulduk ki bunları oda duman içinde. Oğlanı arıyoruz yok, aklımız çıktı. Sonra çocuk dedi ki Ferhat bazı bazı kaçıp sana geliyormuş. Bir derin nefes aldık. Şimdi pek iyi değiller abla, çocuk fena değil de öbürlerini oksijene bağlamışlar galiba. Baygın falan öyle yatıyorlar. Köpük köpüktü ağızları. İyi ki görmedin. Çok feciydi. Rabbim korusun. Halime'ye Ferhat'ı al dediydik. Aldı ha. Sen okula gideceksin diye. Allah korumuş çocuğu. Gözlerimden yaşlar akıyordu. Ya götürseydin Ferhat'ı geri? Alalım Halime'den Ferhat'ı dedim. O geldiğinde daha kahvaltı etmemişti. Bugün yarın ben bakarım ona. Çiğdem al da indir çocuğu bana. Gözünü seveyim. Burada iyi oluyor. Onu oyalarım da. Korkmasın yavrucak. Kar, kış, kıyamet devam etti. O Şubat, o Mart kar altında geçti. Görülmemiş soğuklar yaptı hava. Ne ki bahar geldiğinde hepsi unutuldu. Ağaçlar tomurcağa durdu. Ferhat kah Hatay ananın kucağında, kah benim. evine uğradığı yok. Hayat, her yerde hayat. Yabancılığım geçti. Toz toprak ve çocuk seslerinin yırttığı hayhuy içindeki sokağa girdiğim her akşam merdivenlerde çömüş Ferhat'ı görmeye alıştım. Yanına oturup omzumla omzunu dürtüyorum. Ne haber Ferhat? Bugün cam kırdık mı? Hep aynı yanıt. Beni oynattılar da mı? Nazlı'nın saçını çektik mi? Onu görmedim ki hiç. Elma yedik mi? Yutkunuyor. Cebimden çıkardığım elmayı avucuna bırakıyorum. Alıyor, teşekkür etmiyor, ısırmıyor. Usulca büyük pantolonunun cebine koyuyor elmayı. Ben yine çocuğa yaslanıyorum. Peki kediler üniversiteye gitti mi? Ben hiç kedi görmedim bugün. Bizim mahallede kedi yok diyorsun yani. Görmedim dedim. Senin Paki yemiş olmasın kedilerimizi. Paki küçük bir köpek, nasıl yesin? O zaman fareler. Nihayet gülen gözlerini yüzüme dikiyor ve soruyor. Fareler sahiden kedi kadar büyük olur mu? Olanları vardır. Görsem anlarım ama. Umarım anlarsın. Vay ana. Apartmana girerken Hatay ana çıkıyor kapıya. Hoş gelmişsin kızım. Al aşure ayırdım sana. Her şeye rağmen gülümsüyor hayat. 2009. Özlem N. Yılmaz. Tahta tüfek. Şehir cehennem sıcağında bir çöl sürüngeni gibi kuma uzanmış can çekişiyordu. Arkadaşım durup aşağıdaki vahayı andıran yemyeşil koruluğu gösterdi. Yeşilin her tonunda yamanmış bir örtü gibi seriliydi nehrin kenarında. Şu gördüğün koruluğun altı ceset dolu dedi gözünü bana dikerek. Tepkimi ölçmek ister gibiydi. Nefesimi tuttum. Ağaçların gölgesinde her şeyden habersiz yatan cesetleri düşündüm ürpererek. Saçları ağaç kökleri gibi toprağa saçılmış genç kızları, ceplerinde bildirilerle genç oğlanları hayal ettim. Gece yarısı alelacele açılan çukurlara gömülmüşlerdi. Toprak, karanlık bir ağız gibi açılıp doyumsuz bir iştahla yutmuştu her gelen bedeni. Kendi bedenine katıp çürütmeye uğraşmıştı. Geceleri dallarına kuşlar tünemiş ağaçların yaprakları esintiyle değil, köklerine değen bedenlerin soğukluğuyla üşümüşlerdi. Oğullarını ve kızlarını kaybeden anneleri düşündüm. Benim durduğum yerde durup acı yeşil koruluğu çaresizlikle izlediklerini hayal ettim. Onca kayıp varsa ve buralara gömüldükleri biliniyorsa neden kazılmıyor diye sordum. Sesim öfkeyle ve şaşkınlıkla titredi. Şu gördüğün yeşil alan artık güvenlik çemberinde dedi ağzının kenarıyla gülerek. İkimiz de bir süre gözümüzü aşağılara dikip baktık. Ardımızda huzursuzlukla homurdanan şehir, önümüzde koca bir mezarı andıran vaha vardı. Koruluğun hemen yanı başında yükselen çıplak tepe eğri bir mezar taşıydı. Nehir mezarın dibinden zehirli bir yılan gibi akıyordu. Bak oradalar dedi arkadaşım eliyle nehrin karşısındaki üç karaltıyı işaret ederek. Bir kadınla iki çocuğun gölgeleri akşam serinliğinde ürperen nehre yansıyordu. Kadın kollarını göğsünde kenetlemişti. Kurbağa seslerinden başka ses duyulmaz olmuştu. Onlara yaklaştıkça duygularım değişiyordu. Bir kafesin içine doğru çekiliyordum. Mesleğimle ilgili bildiğim her şey o kafesin dışında kalıyordu. Neden buradalar diye sordum kafamdaki her soruyu sormaya alışkın gazeteci tavrımla. Serinlemek için nehir kenarı iyi bir yer dedi gülümseyerek. Nehre doğru indikçe terli yüzüme serinlik çarpıyordu. Ama bence asıl beklemek için iniyorlar. Kadın hala kocasını bekliyor dedi kırgın bir sesle. Bir an dönüp gerilerde kalan koruluğa baktım. Çıplak tepenin yanında karanlık bir leke gibi duruyordu. Arkadaşımın söylediği hala kelimesi bir yaralının son nefesi gibi sönüp gitti boşlukta. Tepelerin üzerine serpiştirilmiş gece kondular çocukların tahtadan oyuncaklarına benziyordu. Şimdi o oyuncaklardan birinin bahçesindeki naylon sandalyede oturuyorduk. Genç kadın uzun eteğini savurarak elinde çay tepsisiyle evden çıkarken yüzüne dikkatle bakabildim. Acının donuklaştırdığı bir güzelliği vardı. İri, siyah gözleri, karanlık bir çift kuyuydu. Şehrin yakıcı güneşine inat, duru bir beyazlıktaydı teni. Kısa bir süreliğine buradaymış da birazdan çekip gidecekmiş gibi bir hali vardı. Kaçamak bakışlarla benim şehirli bakımlılığımı süzüyor olmalıydı. Kendi güzelliğinin farkında olmayan bir saflıkla yapıyordu bunu. Bir seneyi geçti hiçbir haber alamadık derken sesi yaralı ve ürkekti. Annem hastaydı. O gece küçük oğlanı da alıp onun yanında kaldım. Büyüğü de babasıyla evde kaldı. Sabah döndüğümde kocam yoktu. Büyük oğlan da o günden beri konuşmuyor dedi sesi çatallaşarak. Biraz ileride oynayan iki oğlana baktım. Küçüğü 5, büyüğü 7 yaşlarında olmalıydı. İkisinin yüzüne de annelerinin gölgesi düşmüştü. Büyük olanı elindeki tahta tüfeği namlusuyla toprağa eşeliyordu. Küçüğü toprağa oturmuş elindeki naylon kamyonu açtığı toprak yolda dikkatle sürüyordu. Neredeyse ikiz gibi birbirlerine benzeyen iki çocuğu bekleyen belirsiz gelecek, gecekondunun biraz ilerisindeki uçurum gibi duruyordu önlerinde. Çayımı yudumlarken ara sıra dönüp çocukların toprağın içindeki sessiz oyunlarını izliyordum. Arkadaşımla genç kadın, kayıp olan başka insanlardan bahsediyorlardı. Korkunç bir olay, gündelik sohbetlerin konusu olmuştu. İnsanlar eşyalar gibi toprağın altında kaybediliyorlardı. Çalıştığım gazeteye yazı dizisi hazırlamak için geldiğim şehre bambaşka bir gözle bakmaya başlamıştım. İlk defa olayın kendisi mesleğimi yaparken zorlanacağım kadar içine almıştı beni. Akşamın ilk kızıl ışıkları kıvrılarak akan yılanın sırtında yansırken koruluk tarafından gelen bir esinti gün boyu sıcaktan kavrulmuş tenime tokat gibi çarptı. Bu şehrin sıcağı da serini de bir başka diye düşündüm. Büyük oğlan elindeki tüfekle hayali hedeflere nişan alıp gövdesinin kısa bir sarsılışıyla ateş ederken tuhaf bir üşümeyle ürperdim. Bir an eğri namlunun gerisinde gözlerini gördüm. Kurbağa korosu en tiz sesiyle o bildik şarkısını söylemeye devam ederken karanlık ağır bir örtü gibi kızıllığın üzerini örttü. Şehrin en büyük meydanına bakan otel odasındaki yatakta dönüp dururken şehre ait seslerini duymaya çabalıyordum. Caddeden geçen gençlerin şakalaşıp gülüşmelerini, korna seslerini, araba camlarından taşan sinirli küfürleri, birbirine karışan müzik seslerini dinlerken gizli bir rahatlama duyuyordum. İşte her şey yolunda, gençler şakalaşıp gülüşecek kadar mutlular, bir haberler, her yanda müzik sesleri yankılanıyor diye geçiriyordum içimden. Duyduğum tuhaf rahatlamayla uyumaya çabalarken geceye doğru sesler azalarak yerlerine yenilerini bırakıyorlardı. Paletlerinin üzerinde gürültüyle kayan bir panzerin homurtusu ya da postalların asfaltta çıkardığı o tok sesler dolduruyordu boşluğu. Gece paletleri ve postallarıyla ilerlemeye çalışan korkulası bir yaratık gibi hükmünü sürdürüyordu. Perdeleri sıkı sıkı kapatıp sesleri duymamaya çalışarak bir iki saat uyumaya çabalıyordum. O sabah uyandığımda hala gördüğüm rüyanın etkisindeydim. Sabahın ışıklarıyla dağılıp kaybolacağını düşündüğüm karanlık bulut bir türlü dağılmıyordu. Caddeden gelen araba sesleri insan kalabalığın o bildik gürültüsü doldurmuştu odayı. Uzun bir süre yatakta kıpırtısız yatıp rüyanın etkisinden kurtulmaya çalıştım. Soğuk suyla duş alıp uzun bir kahvaltı yaptıktan sonra bile tepemde karanlık bir bulutla gezinmeye devam ettim. Rüyayı unutmaya çalıştıkça en küçük ayrıntısına kadar yeniden hatırlıyordum. Tek başıma korulukta geziniyordum. Başımı kaldırıp baktığımda gökyüzünü göremiyordum. Ormanın korkutucu yeşil karanlığı ağır bir örtü gibi kapanıyordu üzerime. Tuhaf ötüşlü kuşların sesleri yabanıl bir koro gibi çınlıyordu kulaklarımda. Çıplak ayaklarımla bastığım nemli toprak beni içine çekmek ister gibi açılıp derinleşiyordu. Ayak parmaklarıma takılan ağaç kökleri sandığım şeylerin genç kızların saçları olduğunu fark ettim neden sonra. Çıkmayan sesimle haykırmaya, yerinden kalkmayacak kadar ağırlaşan bacaklarımla koşmaya çabalarken yüzüstü yere kapaklandım. Burnuma nemli toprak ve çürümüş et kokusu geldi. Koku, kötücül bir büyü gibi bedenimdeki canı çekip alıyordu. Toprağın derinliklerine doğru çekildiğimi hissediyordum. Kalan son gücümle başımı kaldırdım, onu gördüm. O oğlan elinde tuttuğu tahta tüfekle alnımın ortasına nişan almıştı. Her hatırlayışımda daha çok ürperiyordum. O çocuğun bakışları gözümün önünden gitmiyordu bir türlü. Başka ailelerle de görüşmem gerekiyordu ama ben bir yerde takılıp kalmış, ilerleyemiyordum. Ayaklarımın beni nereye götüreceğini çok iyi biliyordum. Öğleden sonra şehri arkamda bırakıp melankolik bir ruh hali içinde ilerlerken oraya neden tekrar gittiğimi tam olarak bilmiyordum. Tepede durup şimdi bana daha esrarlı görünen koruluğu seyrettim uzun süre. Serinlemek için nehir kenarına inen gençlerin, oltayla balık tutan ihtiyarların sesleri güçlükle işitiliyordu kurbağa seslerinden. Aşağılara doğru indiğimde üçünü yine aynı yerde gördüm. İki çocuğun gölgesi, annenin kıpırtısız duran gölgesinin yanı başında kıpırdanıyordu. Kadın eli kolu bağlı olmanın somutlaşmış hali gibi kollarını koynunda kenetlenmişti. Beni tanıdık bir tebessümle karşıladı. Tebessümün ardında gizlemeye çalıştığı huzursuzluğunu hissettim. Belki de yalnız gelmemden tedirgin olmuştu. Hiç tereddüt etmeden eve davet etti. Birlikte patika yoldan gecekonduya çıkarken ara sıra dönüp çocuklara bakıyordum. Çok alışkın oldukları bir şeyi yapmanın rahatlığıyla hiç zorlanmadan tırmanıyorlardı toprak yolu. Büyüğü elindeki tüfeği bir baston gibi kullanıp ondan güç alıyordu. Kadın soğuk limonatayı bırakıp mutfağa yemek hazırlamak için döndüğünde çantamdaki paketi alıp biraz ileride oynayan çocukların yanına gittim. Şehirde güçlükle bulabildiğim tek oyuncakçıdan aldığım iki tane renkli metal arabayı çıkarıp uzattığımda gözlerini kocaman açıp arabalara değil bana baktılar. Çekinerek aldıkları oyuncaklarla oynamak yerine uzun süre seyrettiler. Küçüğü, naylon kamyonu için açtığı yolun yanına yeni arabası içinde bir yol açmaya koyuldu. Büyük olan hareketsizce elindeki arabaya bakıyordu hala. Derme çatma gecekondunun mutfağından yemek kokuları yayılmaya başladığında akşam karanlığı çökmek üzereydi. Bir süre sonra benim orada olduğumu unutup oyunlarına devam ettiler. İki küçük gümüş gölgeye dönmüşlerdi şimdi. Neden sonra çocuklarda bir huzursuzluk oldu. Küçüğü, abisinin hırpalamasına aldırış etmeden iki arabayı da elinde sıkı sıkı tutuyordu. Bırakmaya niyetli görünmüyordu. Toprağın içinde debelendiklerini görüyor ama bir şey yapamıyordum. Tam kalkıp müdahale etmeye hazırlanmıştım ki, küçük çocuk teslim olmuş bir asker gibi arabaları toprağa bırakıp ellerini havaya kaldırdı. Abisi elindeki tahta tüfeği kardeşinin sırtına dayamıştı. Şimdi sevimsiz bir savaş oyunu oynanıyordu gözlerimin önünde. Çocuklar o vaziyette patikaya doğru yürüdüler. Ben de peşleri sıra gittim. Oyunun nerede ve ne biçimde sonlanacağını merak ediyordum. Benim güçlükle inebildiğim patikayı onlar alışkın adımlarla inip nehre paralel uzanan kayalıklar boyunca koruluğa doğru ilerlediler. Hava kararmıştı. Anneleri bizi bulamazsa telaşlanacaktı. İyice tedirgin olmaya başlamıştım. Tam oyunu sonlandırıp çocukları eve götürmek için müdahale edecekken o bildik son gerçekleşti. Tahta tüfek küçük bir sarsıntıyla ateş alıp hayali kurşununu küçük oğlanın ense köküne sapladı. Küçük çocuk büyük bir ciddiyetle yere düşüp öldü. Abisi mağrur bir edayla ucunu toprağa dayadı tüfeğine yaslanıp poz verdi. Üzerime sabitlediği bakışlarından her şeyi bildiğini anlamıştım. Genç adamın ense köküne kurşun saplı cesedi gösterdiğim yerden, küçük oğlanın hayali kurşunla yalancıktan öldüğü yerin biraz ilerisinden çıkarılırken, kadın ellerini göğsünde kenetleyip beklemenin değil, acının çaresizliğine teslim olmuştu çoktan. Ocak-Şubat 2011. Kitabın sonu. 27 Haziran 2013. Sayfa 276.